Bağımsız Yorumlar Podcast dinledi.
Faruk Bildirici bizimle birlikte. Selamlar, hoş geldin sevgili Faruk.
Merhabalar.
Ne diyorsun? Yani Cem Küçük bir gazeteci midir? Aslında çok basit bir soru.
Evet, basit bir soru ama tanımı doğrusu çok geniş. Senin de bildiğin gibi gazetecilikle ilgili çok fazla tanım var. Ve kendi aramızda, meslektaşlarımız arasında çok tartışılan bir konu bu. Ama doğrusu ben en basit tanımdan yanayım. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde asli işi gazetecilik olan ve asli geçim kaynağı gazetecilik olan, başlıca geçim kaynağı gazetecilik olan herkesi gazeteci kabul ediyor. Dolayısıyla ben şunu söyleyeyim, şu gazetecidir, bu gazeteci değildir gibi meseleye yaklaşmaktansa, yani bu şekilde parmak sallayıp sen gazeteci değilsin demektense, ben onların yaptığı işi tartışmayı daha doğru buluyorum. Evet. Yani yaptıkları faaliyet gerçekten gazeteciliğe uygun mu değil mi? Çok daha nasıl sonuç alıcı ve etkileyici bir iş olur. Neden böyle söylüyorum? Çünkü gazetecilik mesela bir doktorluk gibi, bir mühendislik gibi, işte tıp fakültesinde okuyup ya da mühendislik fakültesinde okuyup o diplomayı alan herkesin yapabileceği meslek değil. Çok değişik alanlardan insanların da gelip yapabilecekleri bir meslek. Yani bir hekim de sonradan gazeteci olabilir, bir mühendis de gazeteci olabilir. O nedenle yani sen gazetecisin değilsin yerine, örneğin şu anda iktidar yanlısı bir gazeteciyi iktidar yanlısı gazeteci deyip öyle nitelendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya da diğer gazetecileri işte bağımsız eleştirel gazeteci demek, tarafsız gazeteci demek, bunlar bana daha doğru geliyor. Cem Küçük'e gelince evet, yani onda haklısın. Cem Küçük'ün yaptığı faaliyet uzun süredir gazetecilik faaliyetiyle çok bağdaşır bir faaliyet değil. Zaten son zamanlarda özellikle bu 2010'lardan itibaren iktidar yanlısı gazeteci arkadaşlar sağ olsunlar yaptıkları faaliyet gazetecilikten çok iktidarın propagandasını yapmak, onların görüşlerini savunmak, hatta kimi zaman yer yer tetikçiliğe soyunmak gibi bir faaliyet haline geldi. Cem Küçük de hatırlarsın özellikle Ergenekon balyoz dönemleri sırasında gazeteci arkadaşları suçlayan, onları hedef gösteren yayınlara katılan kişilerden biriydi. Sedat Peker onunla ilgili ne söyleyecek göreceğiz. Ben şunu düşünüyorum, gazetecilerle ilgili işte bir süredir Sedat Peker'in suçlamaları var. Yani Özışık kardeşlerle başladı. Sonra Asim Ozan ve Veys Ateş'le devam etti. Şu çok açık, yani sana da bana da birisi böyle bir şey yöneltse, yani benim birinin otelinde kaldı, birinden para aldı, biri işte suç örgütü lideriyle iş tutuyor, onunla ortaklığı var gibi bir şey yöneltse ne yaparız? Hemen anda cevap veririz. Yani Veys Ateş başta olmak üzere bu arkadaşlara bakıyorum, hemen cevap veremiyorlar. Yani Cem Küçük'ün bunu silmesi mesela çok şaşırtıcı. Yani demek ki bir şekilde bir tedirginliği söz konusu. Veys Ateş iki gündür cevap vermeyerek iddiaların doğruluğu konusunu zaten güç kazandırıyor. Rasim Ozan cevap verdi. Ben evet o otelde kaldım diyor. İddianın bir kısmı doğruladı. Ama başka birisi, başka bir arkadaşıyla kaldığını söyledi. Ama Sedat Peker yeniden söyleyip itiraz ettikten sonra da fotoğraf falan gösteremedi. Şimdi bunlar kirli ilişkiler. Gerçekten gazetecilikle ilgisi olmayan, gazeteciliği kirlendiren, gazeteciliğin kamu yararına bir faaliyet olmaktan çıkaran ilişkiler. Ama biz bu noktaya durup dururken gelmedik sevgili Zeynep. Yani bu siyasi iktidarın başından beri, hatta daha önceden beri yapısal sorunlarımız vardı. O sorunlar büyüdü. Medyanın mülkiyet yapısıyla birlikte devam etti ve bugünlere geldik. Bir siyasi iktidarın da medyayı bir silah olarak kullanmaya başlamasıyla. Maalesef medya bugün artık bu siyasi iktidarın elinde silah, silahı kullanan tetiklerde de gazetecilerin, bazı gazetecilerin parmakları var maalesef.
Şimdi aynı zamanda belki gazeteciler konusuna devam ederiz. Mesela Fatih Altan'ın yaptığı bir açıklama var. Önemli buluyorum ben o açıklamayı. Hani ya itiraz et, yargıya git ya durumu vardı. Onu yapamadı ve sonuçta tatile çıktı bahsettiğimiz kişi. Sonuçta evet belki gazeteci sıfatını kullanıp ama önüne hani gereğinde işte ne bileyim iktidarı savunan gazeteci ya da muhalif gazeteci mi dememiz lazım bilemiyorum ama tam olarak bağımsız bir şekilde bu işi hakkıyla yapan gazetecilerin bu sıfatı hakkıyla kullanma arzusunu da teslim edelim doğrusu. O benim çok ağrıma gidiyor. Çünkü Avrupa'da uzun yıllar yaşamış ve orada gazetecilik yapmış ve Avrupalı meslektaşlarıyla neredeyse 24 saat birlikte çalışmış bir gazeteci olarak bu türlü bir gazetecilik faaliyetinin Avrupa'da çok ciddi bedeli olduğunu bilerek bu sözleri söylüyorum. Bu nedenle işte Faruk Bildirici'yi imdat diye yardıma çağırdım.
Ya tabii Tabii şunu söylemem gerekli. Zaten asıl mesele şu. Biz gazetecilerin kendi içimizdeki bu tür yanlışlardan arınma çabasının yükselmesi ve bu kişileri bizim kendi mesleğimizden uzaklaştırmamız. Yani bir gazeteciliğin Türkiye'de bir arınma sürecine girmesi gerekiyor. Ama elbette şunu biliyorum. Gazeteciliğin arınma süreci sadece bizlerin çabalarından, bu mesleğin içerisinde olan insanların çabalarından güç alabilecek, bununla sonuçlandırılabilecek bir şey de değil. Yani hem Türkiye'deki medyanın sahiplik yapısı, hem Türkiye'deki demokrasi sorunları, hem de bu siyasi iktidarla ilgili sorunlar var. Hı hı. Ancak yine de ben umutluyum. Çünkü en azından bunları tartışabiliyoruz. Ve en azından artık Türkiye'de bunları tartışabildiğimiz bir bağımsız ve eleştiren medya var. Alternatif medya var. Bu bana umut veriyor. Yoksa Türkiye'de gazetecilikte de her zaman yanlışlar vardı. Her zaman iktidar yanlısı gazeteciler vardı. Ha, evet, bu boyutta değildi. Şimdi ben örneğin Hadi Özışık gazeteci değildir diyemem. Ama şunu söylerim, Hadi Özışık suç örgütleriyle, suç örgüt lideriyle ilişkili bulunan, onunla dost olan ve gazeteciliği buna araç haline getiren bir kişi. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Görüntüler var ortada. Evet. Yani bir gazeteci herkesle dost olmaz mı? Olur tabii. Olur ama temas mesafe kuralını yerine getirecek olur. Bir, ikincisi suç örgütü liderleriyle, suça bulaşan insanlarla elbette dost olmaz. Yoksa sanatçısıyla, siyasetçisiyle tabii ki dost olur. Yani o nedenle bu insanların afişe olmasından, bu kişilerin yaptıkları faaliyetlerin açıklanmasından son derece mutluyum. Ama üzüldüğüm nokta Sedat Peker gibi birinin bize kendi mesleğimizi öğretmeye kalkması.
Evet, maalesef çok hazin
maalesef
bir
bu
durum,
kadar kötü
mi?
Durumdayız ki o bile gazetecilik konusunda bir şeyler söyleyebiliyor.
Halbuki kendisinin de orduda bir yerel medya yöneticisine, gazetecisine tehditler savurarak o bazı haberleri yapmaması ya da geri çekmesi yönünde de tehditlerde bulunduğunu da itiraf etti bu arada tabii yani. Bu kişiden gazetecilik dersleri almaya ihtiyacımız yok dediğim gibi. Şimdi senin de benim de içinde uzun yıllar çalıştığım Doğan Medya Grubu'nun nasıl Demirören'lere geçişiyle ilgili bir haberimiz var. Onun tabii detaylarını biz mümkün olduğunca biliyorduk. Tabii. Ama Peker gündeme getirince tabii tekrar konuşulmaya başlandı. Ve Demirören grubunun Doğan grubunu alırken Ziraat Bankası'ndan aldığı bu 750 milyon dolarlık krediyi ve faizini üzerinden 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde ödemediği zaten malumumuzdu. Ama bunun üzerine bir kez daha gidildi. Şimdi bu milyarlarca lira borcu olan birçok çiftçi tabii Ziraat Bankası'nda mağdur hale getirdi. Getirilirken bu kişiye, bu gruba 750 milyon dolarlık kredinin verilmesi ve ardından da hiçbir ödeme yapılmaması konusu ilginç. Bu tabii içerideki mağdur olan gazeteci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın durumunu da hatırlatıyor. Biz bir haberimizi verelim, sonra bu konunun üzerinde seninle konuşalım istiyorum.
İçimde bir burukluk var. Demirören ailesine, medya grubunu.
Demirören grubu 2018 yılında Doğan grubunu alırken Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi kullandı. Kredinin 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli olduğu açıklandı. Mart 2018 yılında yapılan satıştan bu yana 3 yıl 3 ay geçti. Satış, suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosuyla yeniden gündeme geldi.
Şimdi bizim bu Pamukören var ya, bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu satışı? Ya ana parayı bırak, faizlerini bile ödemedi.
Peker'in iddialarının ardından önce muhalefet partisi milletvekilleri Ziraat Bankası'na borcu olup ödeyemeyen çiftçilerin eylemlerini yeniden gündeme taşıdı.
Burada çocuk ya! Hacım o da ne kadar da yapmıyor ha! Burada kırıldı hayatım! Hacım o da borcumuza malını ödeyemedik!
Bu arada çiftçiyi desteklemek üzere kurulan, kamuya ait olan Ziraat Bankası, üreticinin borcuna karşılık tarlasını, traktörünü, hatta hayvanlarını haciz ederken, Peker'in iddiasına göre 3 yıldır Demirören'le ilgili tek bir işlem bile yapmamış. Öte yandan iddialar sonrasında Ziraat Bankası'na bir tepki de öğrencilerden geldi. Öğrenciler, madem Demirören ödemiyor, o zaman ben de KYK borcumu ödemiyorum. Demirören'den veya bir gecede milyonlarca TL vergisi silinen yandaş şirketlerden tahsil etsinler diyerek tepki gösterdi.
Sen de sevgili Faruk Bildirici uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde medya ombudsmanı olarak haftada bir tabii okurlardan gelen işte tepkileri ya da gazetede medya meslek ilkelerine uygun olmadığını düşündüğün şeyleri yazarak yıllarca çalıştın. Şimdi Doğan grubunun Dan rahatsızlığını zaten o dönemlerde başbakan olan Erdoğan sürekli olarak gündeme getiriyordu ve Doğan grubuna yönelik bir baskı yapıldığı anlaşılıyor. Özellikle de Hürriyet gazetesine yapılan ve sopalı, darplı bir saldırıdan ki Peker bunu üstlenmiş durumda resmen söyledi. Bunun üzerine herhalde Doğan grubu bunun satışına karar verdi çünkü üzerlerinde çok ciddi olan baskıdan dolayı. O detaylara sahip misin? Ziraat Bankası'ndan alınan o kredi, büyük bir ihtimalle o konularda senin yazdığın kitapta da bu konu çok ayrıntılı bir şekilde anlatılıyordu. Bu faizlerinle birlikte ödenmemesi meselesi konusu ve çiftçilerin mağduriyetine biraz bize detay verebilir misin o dönemde yaşadıklarından?
Şöyle, Sedat Peker şimdi bu Hürriyet Gazetesi'nin saldırı olayını gündeme getirince ve o çok konuşulunca ve hemen ardından da Ziraat Bankası'nın kredi meselesi gündeme geldi. Dolayısıyla kamuoyunda yanlış bir algı oluştu. Hani sanki bu saldırı olmuş gazeteye, AKP'lilerin organize ettiği, AKP'li milletvekili adını karıştırdığı saldırı olmuş, ondan sonra hemen satış olmuş gibi. Oysa öyle değil. Yani Doğan Medya Grubu'nun satışı, aslında hatta ben satışı demesem daha doğru olur. Satış değil, bir el koyma bu. Yani siyasi iktidarın baskısıyla bir el koyma yaşandı orada, devredilme yaşandı. Bu süreç bir defa satış, el koyma 2018 yılında oldu. Saldırı olayı ise 2015'te. Aslında 2002 yılında siyasi iktidara AKP'nin gelişinden itibaren Doğan Medya Grubu'na, diğer medya grupları olduğu gibi, onlar hemen değiştirildi. Doğan Medya Grubu'nun değiştirilmesi biraz daha zaman aldı.
Evet.
O nedenle sürekli bir baskı uygulandı. Vergi cezalarından işte ünlü ve çok okunan yazarların dışlanmasına, gazete atılmasına kadar çok uzun bir süreç yaşandı. Hatta Aydın Doğan hakkında dava açılması, kapanan davaların yeniden açılması gibi bir takım olaylar var. 2015 yılındaki gazeteye saldırı da bu sürecin bir parçası. Bütün bunların sonucu olarak aslında Doğan Medya Grubu bir yerde 2018 yılına gelindiğinde teslim olmuştu. Artık eleştiren gazetecilik yapılamıyordu. Zaten istediği siyasi iktidar hedef aldığı yazarların hemen hepsi atılmıştı. Çoğu diyeyim ya da. Atılmıştı, yazdırılmıyordu. Yöneticiler değiştirilmişti. Onların istediği genel yayın yönetmeni ve şeyler ne derler? Temsilciler getirilmişti.
Evet.
Bu da yetmedi. Buna rağmen siyasi iktidardan ve Tayyip Erdoğan'dan gelen talepler doğrultusunda devretmek zorunda kaldı Aydın Doğan. Şimdi devrederken de şöyle bir sorun yaşandı. Kitabımda da anlattım onu. Aslında Demirörenlerin değil Doğan Medya Grubu'nu satın almak, Milliyet Gazetesi'ni Hürriyet'e bastırıyorlar, Hürriyet tesislerini bastırıyorlar. Onun parasını ödeyecek kadar bile paraları yoktu. Bir ay kadar önce, satıştan bir ay kadar önce o borcu yapılandırmak için Demirören'le Aydın Doğan görüşmüştü. Şimdi böyle bir kişiyi bir ay kadar sonra satın almaya kalktı. Nasıl? Benim bildiğim kadarıyla 1 milyar 100 milyonluk bir rakam söz konusuydu. Fakat o finansal ödemeler düşürüldükten sonra 890 milyon dolar söz konusuydu. Bu 890 milyon doların bildiğim kadarıyla 675 milyon dolarını Ziraat Bankası ödedi. Geri kalan miktarın nereden nasıl ödendiği konusu bilinmiyor. O konuda hiçbir açıklık yok. Fakat şunu söyleyebilirim. Aydın Doğan biraz önce sizin de gösterdiğiniz o devir teslim törenine girerken hemen yakındakileri soruyor. Diyor ki para hesaba yattım. Çünkü paranın hesaba yatacağından kuşkulu. Aslına bakarsın yanındakiler zaten gerçekten satıyor ama onu Demirören'e mi satıyor yoksa başkasına mı sattığından bile emin değil. Nitekim de o devir teslim töreninde Serhat Albayrak'ın yani Turkuaz grubunun avukatı Fatih Savaş da orada. Yani bu satışı aslında siyasi iktidarın bizzat yaptığı o anlaşmaları işte Sabah grubunun Serhat Albayrak'ın adamlarının bulunan bir gözetiminde imzalandığı çok açık. Ve ondan sonra da bir defa kredi zaten 2 yıl geri ödemesiz alınıyor.
Evet.
2020 yılı Nisan ayında süre doldu. O tarihte itibaren ödenmesi gerekiyordu. Ama ödemediler. Ödemediler peki ne oldu? Ziraat Bankası Metin Sezici diye kendi yönetiminden bir kişiyi Demirören Medya Grubu'na finansal işlerin başına gönderdi. Hatta tek kişi değil, onu bir ekiple gönderdi. O ekiple gitti, finansman işini tamamen başına oturdu. Yani bir yerde işte düğünü umumiye gibi yani parasını almaya çalıştı Ziraat Bankası. Fakat nedense bildiğim kadarıyla, gazetelerden okuduğum kadarıyla Metin Sezici'yi Demirören Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meltem Hanım, Meltem Demirören Şubat ayında geri gönderdi. Gazetene attı onları. Hani Demirören grubu hem krediyi faizlerini ödemedi hem de Ziraat Bankası'nın gönderdiği yöneticileri bir şekilde kendi parasını kurtarmak için yaptığı çabayı da sonuçlandırdı. Bu arada ne oldu? Demirören grubu hem o krediyi ödemiyor hem de bunun üzerinden siyasi iktidarla girdiği ilişkiler sayesinde birçok yeni iş alıyor. Ne yaptı? İşte Kemer Kantur'da imar izni aldı, Milli Piyango ihalesini aldı, Azerbaycan'dan yine bir Milli Piyango'yu aldı. Onunla da kalmadı, kendi artık çok karlı olmayan Total grubunu da OYAK grubuna sattı. Şimdi düşünebiliyor musun? Bir yandan Doğan Medya grubunu tamamen değersiz bir hale getirdi, aldığından çok daha değersiz noktada. 5 kuruş ödemedi, Ziraat Bankası'nın faizlerini, kredilerini ödemiyor ama bir yandan da milyon dolarları kazanıyor. Neden yapıyor bunu? Siyasi iktidarın Doğan Medya grubunda, o gazetelerdeki, televizyonlardaki bekçiliğini yaptığı için. Ha, kendileri mi yönetiyorlar? Yok, yönetmiyorlar. Aslında yönettikleri o değil. Yani yine işte Cumhurbaşkanı da Fahrettin Altun İletişim Başkanı ve Serhat Albayrak onların gözetiminde bu işi sürdürüyorlar. Çok uzattım belki, kusura bakma ama çok ayrıntılı
oldu. Yok, tam yani. Çok bilmediğimiz detaylar da var bu söylediklerin içerisinde. Çok önemli söylediklerin, çok değerli. En azından bilmeyenler için çok önemli bilgiler bütün bunların hepsi. Bu arada tabii 45'i aşkın arkadaşımız orada sendikalaştıkları için, sendikaya imza attıkları için işten atıldılar tazminatsız bir şekilde. Tabii onların da hiçbir şekilde tazminatı ödenmiyor. Yani Ziraat Bankası'nın parası ödenmiyor tabii ama o zaten o kadar bir palazlanma söz konusu ki insanların emeğine de büyük bir saygısızlık yapılarak o insanların çalıştıkları süreler ki oldukça fazla ve hepimiz de tanıyoruz o arkadaşlarımızı, onların da paraları ödenmedi bu arada, değil mi?
Tabii tabii, o arkadaşlarımız mahkemedeler, yani yaklaşık 2 yıl oldu hala tek kuruş alamadılar. Yani ve o insanların, o arkadaşlarımızın tek suçları da sendikaya üye olmak. Sendikaya üye oldular çünkü Demirörenlerle birlikte herhangi bir iş güvencesi kalmamıştı. İş güvencesi kalmayınca da çareyi orada gördüler. Keşke bütün gazeteciler sendikalarda örgütlenseler, mesleki örgütlenme güçlense ama buna izin vermiyorlar. Hatta bu yıl mesela maaşları artırma sözü verdiler, onu bile yerine getirmiyorlar. Yani tamamen hani Bayram Meral'in bir sözü vardı, çok eski, ben severim. Bizim işverenlerimiz kendileri için Avrupa Birliği koşullarını, çalışanlar için Afrika koşullarını istiyorlar demişti.
Evet,
evet, aynen böyle işte. Yani şu anda Demirören'de kendi çalışanları için resmen Afrika koşullarını uyguluyor. Ama kendisine gelince tamamen bir yağma düzeninin temsilciliğini yürütüyor.
Peki Faruk, son böyle 1-2 dakikamın içerisinde şu videolara olan artık bağımlı hale gelmemiz, hepimizin sabah 7.30'da ki evet, hepimiz değil ama çevremizdeki birçok insanın pazar gününü iple çekmesi ve sanki bir dizi izliyormuş gibi kahramanları teker teker takip etmesi ve o insanların bu hafta acaba neler yapacaklar diye izlemesi, bu hani bunu Tayfun Atay Hoca politik pornografi olarak açıklamıştı. Nasıl açıklamalı acaba bu bağımlılığı?
Yani ben doğrusu bunu yani Sedat Peker'in yaptığını her şeyden önce içeriğinden bağımsız olarak bir ciddi bir iletişim stratejisi olarak değerlendiriyorum. Hı hı. Sanıyorum ileride bu konu sosyal medyada bir başarılı bir iletişim örneği olarak incelenmeye muhtaç bir hale geldi. Bizler de yani gerek bu ülkenin gazetecileri, gerek politikacıları ve vatandaşları olarak da bunları izliyoruz. Daha önce böyle bir şey yaşamadık ama şunu söylemem gerekti. Bizim burada söylenen her şeye nesnel yaklaşmamız şart gazeteci olarak. Evet. Ve araştırmaya değer birer veri olarak yaklaşmamız şart. Hı. Evet, şu ana kadar ortaya attığı iddialar 15-20'yi buldu. Ve bunların şu bir kısmı ile ilgili ipuçları çıktı. Şunu mutlulukla söyleyebilirim ki o ortaya çıkan ipuçlarını da, yani Sedat Peker'in söylediklerinin doğru olduğu konusunda ortaya çıkan ipuçlarını da siyasetçiler çıkarmadı, savcılar çıkarmadı. Yine gazeteciler çıkardı. Hani baştan konuşuyoruz ya gazeteciliğin yetersizliği, tabii, bu ülkede gazeteciliğin geldiği nokta. Ama her şeye rağmen bazı gazeteci arkadaşlar onunla konuştular, bununla konuştular. İşte Kıbrıs'taki Kutlu Adalı cinayetinden işte bazı gazetecilerin ilişkilerine kadar birçok konuda doğru olabileceğine dair veriler ortaya çıktı. Şimdi yine bunların üzerinden yürümek yine biz gazetecilere, bağımsız eleştirel gazetecilere düşüyor. Buna devam edildiği sürece ben Sedat Peker'in hani bazı arkadaşlar söylüyorlar ya işte bir süre sonra sıkılacak insanlar, bunu artık vazgeçecekler dinlemekten şey. Yok, hayır, aynı kanıda değilim. Bu bizim bir gazetecilerin bu konuyu araştırmasına bağlı. İkincisi de Sedat Peker'in sürekli el yükseltmesine bağlı. Sedat Peker kendisi de söylediği gibi belli bir stratejiyle gidiyor. Örneğin bazı arkadaşlar diyorlar ki yeni geldi Tayyip Erdoğan konusuna. Yok hayır, baştan itibaren oraya geleceği belliydi.
Tabii.
Ama onun aşamasını bekliyordu. Ya da diğer potaya sokacağı diğer kahramanlarla ilgili de aynı şekilde. Dolayısıyla bundan sonra bu meselenin bir alışkanlığa, bir kanıksamaya dönüşüp dönüşmeyeceğini, Sedat Peker'in elindeki verilerin ne olduğu ve dediğim gibi biz gazetecilerin bu konudaki çabaları gösterecek.
Üzerimize çok büyük görev düşüyor. Medya ombudsmanı olarak da değerlendirmelerin çok çok önemli sevgili Faruk Bildirici. Tek başına bir kurum gibi çalışıyorsun. Gerçekten seni kutluyorum.
Çok teşekkür ederim.
Yaptığın çok kutsal bir iş. Biz bağımsız gazetecilere de çok büyük görev düştüğünü biliyoruz. Ve bunun bilinciyle de hareket etmeye çalışıyoruz. Çok çok sağ olasın Faruk. Eksik olma. İyi ki varsın. Sağ olasın.
Bağımsız Yorumlar Podcast dinledi.